nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doktor İdris Görmez.
Sevgili dinleyiciler, gönülden gönüle sohbetimize hoş geldiniz. Daha önceki sohbetlerimizde emekli öğretim görevlisi İdris Bey bize ibadetin manası, ibadetin önemi, ibadetin yararları konusunda aydınlatmıştı. İbadet deyince bütün ibadetlerin fihristesi namazdır. Bugünkü sohbetimizin konusu da namaz, namazın önemi, namaz kılmanın değeri, namaz kılmamak ne kadar zarar ediliyor? Bu konularda hocamız bizi aydınlatacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bize namazın önemi, değeri, namaz kılmamanın insanlara ne kadar zararlar oluyor? Bize bu konuda aydınlatır mısınız?
Evet, teşekkür ederim. Şimdi isterseniz ben bu konuyu böyle bir hatıra ile başlamak istiyorum. Sene 1984. Oğlumu Manisa Akhisar Kur'an kursuna, Kur'an öğrenmesi için getirdim o yaz. İzmir'den Antalya'ya geleceğim. Yolda akşam namazından yarım saat öncesine bir araba bulabildim. Başka da araba yok. Fuar zamanı. İzmir fuarı devam ediyor o zaman. Tabii o zamanlar böyle yollarda fazla istasyonlarda mescit falan da yok. Acaba yolda akşam namazını nasıl kılarım diye biraz tedbirli çıktım. Yanımda seccadem var. Abdestli olarak arabaya binmişim. Şimdi yanımda bir genç var. Onunla bir taraftan tanışıyoruz, konuşuyoruz. Bir taraftan da yolculuk devam ediyor. İşte o genç böyle fuara gelmiş. Fuarda bazı aradığı, istediği şeyleri kendine göre bulamamış. İşte ben de öyle konuşturuyorum onu. Bir anlamaya çalışıyorum.
Evet.
Derken akşam namazı vakti oldu. Ben Mavin'i çağırdım. Dedim ki kaptana söyle, akşam namazı için acaba durabileceği bir yer var mı? Bir sor. Mavin de geldi, mümkün olmadığını söyledi. Neyse, iş bize düştü artık. Ben gittim kaptana. İşte sayın kaptanım, hayırlı yolculuklar.
Evet.
Bütün nezaketimi kullanıyorum tabii. Çünkü bir iş bitirmemiz lazım. İşte mazeretimi anlattım, durumu anlattım. İşin nezaketini, önemini, ehemmiyetini falan anlattım. Bu sefer bir baktım, daha o bana bir cevap vermeden araba yavaşladı ve durdu. Anladım ki bana müsaade ediyor. Ben hemen indim, şöyle kıbleyi bir tespit ettim. Seccademi serdim, namazı kıldım ve hemen farzı kıldım. Arabaya çıktım. O da işte bir iki tekerlere falan vurdu derken çıktık. Şimdi yerime oturacağım. O genç birden böyle çok heyecanlı bir şekilde, hocam dedi, siz müftü müsünüz? Tabii ben anladım meseleyi. O 45-50 kişilik otobüste hani bir kişinin böyle inip namaz kılması, olsa olsa onun aleminde bu müftü olması lazım, Diyanet İşleri Başkanı olması lazım, olması gibi lazım. Yani şimdi hoca olması lazım gibi. Neyse. Tabii ben de ona bir şeyler anlatmam lazım. Dedim ki yok, ben müftü değilim, tüccarım. Ne tüccarı diye sorarsan dedim, insan azası alıp satıyorum. Şimdi tabii birden o şaşırdı. Allah Allah, ne demek bu? Şimdi bu nereden aklıma geldi diyeceksiniz. O zaman yeni Türkiye'de böyle böbrek nakilleri falan yapılmaya başlanmıştı. Bazı insanlar Mesela gazeteye ilan veriyor ki benim böbreğim satılık. Oradan aklıma geliverdi bir anda. Dedim maşallah çok güzel gözlerim var. İstersen dedim bir pazarlık yapalım. Benim göze de ihtiyacım var. Kaç paraya verirsin? Tabi birden bu daha da böyle durdu. Ne oldu dedim. Bak dedim hem bu zamana kadar kullanmışsın zaten. Hem yenilemiş olursun. Hem de ticaret yapmış olursun. Ben de dedim hiç olmazsa işimi görmüş olurum. Neyse o yine tabii böyle hayretler içerisinde. Peki dedim ya o zaman eğer bir nerede yaptırdıysan bana onu söyle. Ben de gideyim orada yaptırayım. Artık herhalde seninle anlaşamayacağız bu gidişle. Neyse böyle konuşma devam etti. O genç tabii sonunda ne diyecek Müslüman çocuğu dedi Allah verdi. E peki dedim ya şimdi bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur derler. Acaba şimdi bu parayla ölçülmeyecek kadar kıymetli olan, dünyaya değişilmeyecek kadar kıymetli olan bu gözün, bu aklın, işte diğer bu uzuvların hiç dedim hatırı yok mu yani? E Allah bunları bak bize vermiş. Peki şimdi bizim bunun hatırını saymamız gerekmez mi? Bak dedim sadece bunlar müftüde mi var? Sadece bunlar acaba din adamlarında, hocalarda mı var? Bak Allah kime bunu vermişse o azalara sahip olan, o akla sahip olan herkesin bu iyiliğin karşısında ne yapması lazım? Teşekkür etmesi lazım. Ona karşı üzerine düşen vazifesini yapması lazım değil mi? Tabii böyle sohbetimiz devam etti. Dedi ki, abi dedi, çok haklısınız. Ben de doğrusu şimdiye kadar hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Böyle bir şeyle de karşılaşmamıştım. Biraz dedi böyle, babasız büyüdük, serbest büyüdük. Onun için bizi dedi bağışlayın böyle şeylerimizi hani eksikliklerimizi filan. Fakat dedi ben bu sohbetten bu konuşmadan sonra anladım ki biz hata ediyoruz. Herkesin mutlaka Allah'ın bu nimetlerine karşı şükür olarak onun emretmiş olduğu vazifeleri yapması lazım. Namazı kılması lazım. Ben de size söz veriyorum. Gidince Eğridirliymiş Isparta Eğridir'den. Gidince dedi eksiklerim varsa tamamlayacağım ve ben de dedi şeye başlayacağım.
Namaza başlayacağım.
Şimdi bakın demek ki önce bu millet namazın kılınacağını, namazın Allah'ın emri olduğunu zaten biliyor. Fakat namazın nasıl kılınacağını da biliyor. Şimdi %90 insana gitsek sorsak bunları bilir. Namaz Allah'ın emri midir? Emridir. Peki namaz nasıl kılınır? Bilir.
Bilir.
Ama bakın %90, 185-90 insanımız 5 vakit namaz kılmada tembellik gösteriyor. O zaman demek ki namaz nasıl kılınırdan ziyade niçin namaz kılıyoruz? Yani niçin namaz kılmamız lazım? Yani insanın namaz kılmazsa neyi kaybeder? Kılarsa neyi kazanır? Bunu çok iyi anlaması lazım. Yani bu meselenin çok iyi irdelenmesi lazım. Şimdi onun için teşekkür ederim. Yani şu açtığınız konu bu bakımdan çok önemli bir konu. Yine isterseniz ben bundan önceki sohbetlerimizde de olduğu gibi bu konuyu namazın önemini, namazın ehemmiyetini yerinden böyle okumak istiyorum. Ve o şekilde sevgili dinleyicilerimizle de beraber bunu mütalaa edelim arzu ediyorum.
Evet, buyur hocam.
Dördüncü söz bilhassa bu meselede çok güzel bir şekilde bu konuyu tahlil etmiş. Risale-i Nurlardan dördüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu imadüddin. Yani namaz dinin direğidir. Buradan da anlaşılıyor zaten. Şimdi bakın, depremlerde binalar acaba kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Buna nasıl karar veriyorlar? O binayı ayakta tutan direkler var, sütunlar var. Eğer onlarda herhangi bir tahribat olmamışsa o bina
sağlam.
Sağlamdır, kullanılır. Duvarlar isterse yıkılsın. Çatı isterse yıkılsın. O önemli değil. Ama önemli olan direk. Önemli olan o sütunlar. Ama o sütunlarda bir şey meydana gelmişse, diğer yerler sağlam bile olsa, o zaman demek ki o bina artık yıkılıp yeniden yapılması icap ediyor. Ayakta durması zor. Demek ki dinin kayyumu, dinin direği demek ki namaz. O bakımdan namaz çok önemli. Namaz ne kadar kıymetdar ve mühim. Hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu 2 kere 2 = 4 derecesinde kat'i anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, gör. Demek burada bize anlatılmak istenilen namazın hem çok kıymetli ve mühim bir vazife olduğu, hem de bir şey kıymetlidir, mühimdir ama çok pahalıdır. Çok zordur. O kıymetli ve mühim olmasına göre aynı zamanda hem ucuz hem de çok az bir masrafla kazanılıyor. Ve namazsız adamın da demek ne kadar zararlı olduğunu 2 kere 2 = 4 derecesinde, yani bunun aksini düşünmek imkansız. Bir zaman bir büyük hakim 2 hizmetkarını her birisine 24 altın verip 2 ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübayağı ediniz. Yani satın alınız. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir. 2 hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden 1000'e çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz kerimdir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder, seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yani varacağımız yere gideriz. Yoksa 2 aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat, geçici bir lezzet için sefahate sarf etse, gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Öyle mi değil mi?
Evet.
Yani kime sorsak şimdi? O adam o 24 altınından bir tanesini bir bilete vermese o yolda yayan, aç, perişan olsa akılsızlık etmiş olacağında hiç kimsenin
tereddüdü
olmaz. Şimdi bu kıssadan, bu temsilden acaba bizim alacağımız ders nedir? Hisse nedir? Buraya geldi şimdi bakın. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Demek ki bizim nefsimiz
namazdan
hoşlanmaz. Yani nefsimiz bizi daima kötülüklere sevk ediyor. Kötülükleri emrediyor. İyilikleri yapmaktan bizi men ediyor, alıkoyuyor. Öyleyse bu hususta nefsimizin önce bir defa ıslah edilmesi, ikaz edilmesi gerekir. Şimdi işte bu ders en başta nefsimizi ıslah eden, nefsimizi ikna eden bir ders. O hakim ise, yani yukarıdaki o temsilde zikredilen hakim ise Rabbimiz, Halikimizdir. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin, namazını şevk ile kılar. Dindar namazını şevk ile, istekle kılar.
Ağzıyla kılar.
Diğeri gafil, namazsız insanlardır. Demek ki o temsilde cemiyet anlatılıyor. Cemiyette iki grup insan var. Namazını kılanlar
ve kılmayan.
Namazını kılmayanlar. O 24 altın ise, temsilde 24 altın vermişti ya onlara, hizmetçilere, 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Demek ki biz şu anda
yolcuyuz.
İşte yolcuyuz. Demek ki o hikaye hikaye değil, bir hakikat. Peki kimin durumunu anlatıyor?
İnsan.
Bizim durumumuzu anlatıyor. Hepimiz böyle düşüneceğiz. Yani bizim durumumuzu anlatıyor. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Yani kimin ameli daha güzelse ve kim günahlardan daha çok çekiniyorsa, kaçınıyorsa demek ki o derecede o yolu daha kolay, daha süratli bir şekilde kestirebiliyor. Bir kısım ehli takva berk gibi bin senelik yolu bir günde keser. Yani şimşek gibi. Bir senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi 50 bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Bir günde keser. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikati iki ayetiyle işaret eder. O bilet ise, hani demişti ya,
evet.
O bir biletini niye ver demişti, o bir liranı niye ver demişti,
bir bilete ver demişti.
Ta ki bu yolda yayan ve aç
kalmayasın
demişti. Peki neymiş o bilet? Namazdır. Bir tek saat 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder, yani ne kadar akılsızlık etmiş olur. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım malını vermek akıl kabul ederse, demek bir piyangoya ne yapıyor? Yarım malını veriyor.
Çıkma
iştirak ediyor.
Bir.
Acaba bir şey çıkar mı?
Çıkar.
Ama çıkma ihtimali binde bir. Bunu akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Sonra 24'ten bir malını %99 ihtimal ile kazancı musaddak bir hazineyi ebediyeye vermemek. 24'ten bir malını verecek ama %99 ebedi bir hazinenin ona çıkma ihtimali var. Şimdi o buna o malını vermese, 24'ten bir malını vermese, ne kadar hilaf-ı akıl, akılsız, ne kadar
akılsız,
akla yani aykırı ve hikmet hareket ettiğini, yani ne kadar böyle faydasız hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini akıl zanneden, yani kendini akıllı zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Demek ki bakın, nasıl böyle midemizin suya ihtiyacı var, havaya ihtiyacı var, gıdaya ihtiyacı var, ziyaya, ışığa ihtiyacı var. Maddi bedenimizin beslenmesi için, hayatının devamı için bunlara ihtiyaç var. Demek ki kalbimizin, ruhumuzun, aklımızın rahatı için de o manevi duygularımızı doyuracak olan, gıdalandıracak olan namazı emretmiş Rabbimiz. Nasıl suyun yerini tutacak başka meşrubat yoksa, nasıl havanın yerini tutacak başka bir gaz yoksa, demek ki namazın yerini tutacak da o hususta başka bir hareket yok.
Ruhun gıdası da
namaz. Evet. Demek ki halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Peki bunun tersini düşünecek olursak Musa Bey. Tersi ne olur? Demek ki namazsızlıkta ruhun, aklın, kalbin büyük bir rahatsızlığı vardır. Bugün peki bu kadar insanlarımız veya dünyada bu kadar insanlar stresten, ruh darlığından, ruh sıkıntısından perişan. Demek ki şimdi bunların bu manevi rahatsızlıklarının acaba çaresi namazdır. Bunlar o Allah'ın emrini yapmamanın cezasını çekiyorlar desek doğru olmaz mı?
Evet, doğrudur.
Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bakın bu da çok önemli. Evet. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır.
Hocam bu namaz kılanın mübah dünyevi amellerinin güzel bir niyetle ibadet alması nasıl oluyor?
Evet, çok güzel. Nasıl olur diyorsunuz değil
evet,
mi?
Evet tabii. Dünyevi ameller diyor, ibadet.
Şurayı, şu cümleyi bitireyim bakın. Ondan sonra ona geçelim. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ipka eder. Yani bakileştir. Fani ömrü, geçici ömrünü bir cihette bakileştirir, ebedileştirir. Evet. Şimdi bakın. Bir tencere sütümüz var. Yoğurt olmasını istiyoruz. Şart ne?
Mayalayacağız.
Allah bir şart koymuş bakın. Bir kaşık yoğurt mayasını içerisine atacaksınız. O tenceredeki süt
yoğurt olacak.
Yoğurda dönüştürülecek. Peynir olmasını istiyorsunuz.
Yine maya.
Peynir mayası atacaksınız. Demek ki 24 saatlik ömrümüzün ibadet hükmüne geçmesini istiyor isek şayet, yememizin, içmemizin, uyumamızın, her meşru, helal dairede geçen hareketimizin, yaptığımız işlerin, o zaman bizim ne yapmamız lazım? İşte ibadet mayası hükmünde olan 5 vakit namazı ona karıştırmamız lazım. O zaman ibadet olur. Bak isterseniz ben bununla ilgili böyle yaşanmış bir misali size şey yapayım. Yerinden okuyayım bakın.
Ya buyurun.
Dini farzlarını yerine getirmek suretiyle dünyevi çalışmaların da bir ibadet hükmüne geçtiğine dair üstadımızın yanına gelenlere verdiği derslerden birkaç numune. Bu tarihçi hayatta misaller veriliyor. Çok harika. Hakikaten böyle. Bütün esnafımızın, memurumuzun, işçimizin, mutfakta çalışan, evinde hizmet eden hanımların hepsinin böyle buna çok dikkat etmesi, çok kulak vermesi lazım. Yani şu verilecek olan misaller çok önemli misaller. Bir, Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte bir gün Eskişehir'deki Yıldız Oteli'nde bulunuyorduk. Talebeleri anlatıyor şimdi.
Evet.
Şeker fabrikasından yanına gelen birkaç işçi ve usta başına kısaca dedi. Siz farz namazlarınızı kılsanız o zaman fabrikadaki bütün çalışmalarınız ibadet hükmüne geçer. Çünkü milletin zaruri ihtiyacını temin eden mübarek bir hizmette bulunuyorsunuz. İki, yine bir gün Eğridir yolu altında oturmuş rehberi okuyorduk. Tren yolunda çalışan birisi geldi ve üstad ona da aynı şekilde feraizi eda edip kebairden çekilmek şartıyla, yani farzları yapıp
günahlardan çekinmek,
büyük günahlardan çekinmek şartıyla bütün çalışmalarının ibadet olduğunu, çünkü 10 saatlik bir yolu 1 saatte kestirmeye vesile olan tren yolunda çalıştığından müminlere, insanlara olan bu hizmetin boşa gitmeyeceğini, ebedi hayatında sevincine medar olacağını ifade etmiştir. 3. Yine bir gün vaktiyle Eskişehir'de tayyareciler ve subaylar ve askerlere de aynen şu dersi vermişti. Bu tayyareler bir gün İslamiyet'e büyük hizmet edecekler. Farz namazlarınızı kılsanız, kılamadığınız zaman kaza etseniz, asker olduğunuz için her bir saatiniz 10 saat ibadet. Bakın Allah'ın adaletine. Zor şartlarda yapılan ibadetlere daha çok sevap, mükafat. Evet. Hususan hava askeri olanların bir saati 30 saat ibadet sevabını kazandırır. Çünkü o daha zor şartlar. Yeter ki kalbinde iman nuru bulunsun ve imanın lazım olan namazı ifa etsin. Demek ki, bakın bu da çok önemli Musa Bey. İmanın lazımı olan namazı ifa etsin. Demek iman ettim dedi mi bir kişi?
Namaz
kılması. Ona hemen namaz kılması lazım. 4. Hem Barla, hem Isparta, hem Emir Dağı'nda çobanlara derdi. Bu hayvanlara bakmak büyük bir ibadettir. Hatta bazı peygamberler de çobanlık yapmışlar. Yalnız siz farz namazınızı kılınız, ta hizmetiniz Allah için olsun. 5. Yine bir gün Eğridir'de elektrik santralının inşasında çalışan amele ve ustaya, bu elektriğin umum millete büyük menfaati var. O umumi menfaatten hissedar olabilmeniz için farzınızı kılınız. O zaman bütün sayeniz, yani bütün çalışmalarınız uhrevi bir ticaret ve ibadet hükmüne geçer demiştir. Bu neviden on binler misaller var. Daimi hizmetinde bulunan talebeleri bunu anlatıyor. Şimdi bakın burada bir önemli nokta da şu. Demek ki din terakkiye manidir gibi bazılarının hani bir iddiası var ya, burada ona da cevap verilmiş oluyor. Din bilakis o çalışmaları, dünyevi çalışmaları ibadet kabul ederek çalışmaya teşvik ediyor. Evet. İlerlemeye teşvik ediyor.
Teşekkür ederiz.
Yani bunu da burada hatırlamamızda fayda var.
Dinle sağlık. Çok sağ olun. Seyircilerimizi aydınlattınız. Demek ki bir Müslüman namazını kılar. Namaz vakitleri arasında helal dairesindeki yapmış olduğu her türlü çalışması da ibadet hükmüne geçiyor. Sevgili seyircilerimiz, gönülden gönüle sohbetimiz burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Ağustos 2010